Bildiğiniz gibi bugün palmiye bayramı oluyor, dalla bayramı oluyor. O zaman bir kardeş bunlar aldı, güzel güzel. Hani palmiye dallar. Bu cuma da kutsal cuma ve ondan sonra Paskalya pazarı, Paskalya bayramı, diriliş bayramı kutlayacağız pazar gününde. O zaman çok yoğun bir hafta, çok güzel bir hafta. İsa'nın çektiği acısını anıyoruz ve onun ölümden dirildiğini kutluyoruz hep beraber. Ona bize yaşam verdiğini kutluyoruz. Kutlayacağız. Ama ne yazık ki arkadaşlarımızın birçoğu buna inanmıyor. İşte yani İsa Tanrı olsaydı nasıl ölürdü? Neden haç gerekiyordu? Neden çarmı gerekiyordu? Yani kainat efendisi kendini kurtaramaz mıydı diye sorar belki arkadaşlarımız. Veya biz Türkiye'ye ilk geldiğimizde birçok arkadaş, ha sen Hristiyan mısın? Hristiyanlar kurban keser mi? Değil mi? Onun üzerine biraz düşüneceğiz bugün. Nasıl iyi bir cevap verebiliriz bizim arkadaşlarımıza bu sorular, bu düşünceler paylaştıklarında. Ve aynı zamanda ben inanıyorum ki hani Kutsal Cuma ve Paskalya Bayramı aslında bizim Kurban Bayramımız gibi oluyor. Çünkü İsa Mesih kurban olarak dünya geldi ve o gün çarma çakılarak bütün kurbanların işaret ettiği oydu. Ve bu yüzden artık kurbana gerek duymuyoruz. Ama biz bugün bu olaylara bakacağız, bu düşüncelere bakacağız. Ve aynı zamanda benim kafama hep, yani ben gençken her zaman bu soru soruyordum. Çünkü biz bugün Palmiye Bayramı kutluyoruz ya. O hikayeyi okuyacağız, onun üzerine biraz çalışacağız. Ama halk zaferli bir şekilde İsa kral olarak karşılıyorlar, ilan ediyorlar. Oysa o olaylardan ancak 3, 4, 5 gün sonra yok onu istemiyoruz, öldür onu diye bağırıyor. Aynı kalabalık. Neden oldu? Hep kafam karıştırdı ama bugün onu da öğreneceğiz, bakacağız. O zaman tamam mıyız? Hazır mıyız? Tamam. Bugün o zaman iki hikaye, iki olay bakacağız. Gerçek yaşanmış olan olay bakacağız. Biri bugünden 4000 sene önce yaşanmış İbrahim'in hikayesi. Diğeri bundan 2000, yani bugünden 2000 sene önce yaşanmış bu Palmiye Bayramı'ndaki olaylar ve o hikayeler, o olaylar kıyaslayacağız. Çünkü çok ilginç bir şekilde birbirlerine çok benziyor ve İsa Mesih ve Tanrı hakkında bize çok şeyler öğretiyor. O zaman İbrahim'in hikayesiyle başlayacağız. İbrahim 4000 sene önce yaşıyordu İsrail'de ve bu hikayelerin ikisi aslında İsrail civarında oldu. Oysa biz İsrail'den çok uzağız. Ama inanıyorum ki hala bugün, hani bu olaylardan 4000-2000 sene sonra hala bizim için geçerli. İstanbul'da olduğumuz için bizim hayatımız, bugün hayatımız ve arkadaşlarımız için çok geçerli ve önemli olaylar, önemli hikayeler olduğuna inanıyorum. O zaman İbrahim'in hikayesiyle başlayacağız. Rab hayat boyunca İbrahim'e bir vaatte bulunuyordu. Senin soyun aracılığıyla büyük bir ulus yapacağım ve bütün uluslar, dünyadaki herkes onun aracılığıyla, senin soyun aracılığıyla kutsanacak diyor, bereket alacak diyor. Oysa bir sorun vardı. Çünkü İbrahim'in çocuğu yoktu. Hani soyu yok. Hem kendisi hem de eşi çok yaşı ilerlemiş oldu. 80-90 yaşındaydılar. Ama bir çocuğu, bir soyu yoktu. Ama Rab vaat verdi mi? Kesinlikle ve kesinlikle yerine getirecektir. Ve onlar 100 yaşına yakın oldukları halde yine de bir oğul doğurdu. İshak adını verdiler. Değil mi? Ve Rab işte yani bu çocuk aracılığıyla bütün dünya bereket alacak benden dedi. İbrahim o çocuğu ne kadar sevdiğini hayal edebilir miyiz? Bizim çocuklarımız yok ama sizin çocuğunuz varsa ve belki hani zorla o çocuğu elde ettiniz. Nasıl hissedersin? Hani canından her şeyi feda etmeye hazır olacaksın, değil mi? Hani onun okul parasına ve zaten yani her çocuk için bayağı bir kendini feda ediyorsun, değil mi? Yani onlar küçükken hiç uykun olmuyor. Zaten onlar büyüyünce hiç vaktin olmuyor, boş vaktin olmuyor. özgürlük de kaybediyorsun çünkü her şey çocuğuna bağlı oluyor. Ondan sonra bir sürü para harcıyorsun, giysi, okul dersleri vesaire vesaire, üniversite ücretlerine karşı harcıyorsun. Yani kendini çok feda ediyorsun çocuğun için. Bence İbrahim kendisi çok ama çok daha fazla feda etmeye hazır oldu. Çünkü bu mucizevi, her anlamdan mucizevi bir çocuk oldu. Hani onun aslan parçası gibi oldu, değil mi? Yani her şey yapardı o İshak çocuk için. Ve şimdi İshak 10-15 yaşında gibi oluyor ve onun hikayesini okuyacağız beraber şimdi. Bunu okurken bir iki kelime sizi hatırlatmaya çalışacağım. Yani sizin bunların hatırlamanızı istiyorum. Çünkü hemen onların üzerine çalışmayacağız ama birazdan diğer hikaye okuduktan sonra onların üzerine çalışacağız. O zaman onlar aklımızda kalsın ve bu hikayeler kıyasladığımızda onlar önemli olacak. O zaman diyor yaratılış bölümünde. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim buradayım dedi. Tanrı İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al. Ve bu biricik kelime de önemli. O zaman onu aklımızda kalsın. Biricik oğlunu al. Moria bölgesine git. Moria bölgesi de aklımızda tutalım, tamam mı? Biricik ve Moria dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Korkunç ya. Bu nasıl Tanrı'nın sesi olabilir? İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklardan ikisi ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. Şimdi burada diyor, Rab onu denedi, denenme. Onun üzerine biraz düşünelim. Hani Tanrı'nın amacı burada İbrahim'i denemek olduğunu, ya yani işte gerçekten İshak'ın kurbanlık edilmesini istemiyordu. Değil mi? O çok net diyebiliriz. Çünkü zaten seneler boyunca Rab diyor, yani işte kurbanlardan çok hoşnut değilim. Diyor, insan çok pahalı, çok sevdiğim bir yaratık oluyor. Onlara zarar vermeyeceksin diyor. Ama o zaman bir tuhaflık geldi. Biz ne zaman Rab'den bir şey duyuyorsak, hani İbrahim duydu ama Rab'bin sesi mi? Daha çok şeytanın sesini geliyor değil mi? Hani Rab'bin daha önce dediklerine çok karşı geldi. Oysa İbrahim Rab'bin sesini o kadar çok iyi biliyordu ki evet dedi ve hemen onu yerine getirmeye çalıştı. Biz hamdolsun imanlılar olarak İsa Mesih'e iman etmişsek Rab bizimle konuşuyor. Ama biliyorum kendi hayatımda Rab bana bir şey söylerse istemediğim bir şey, hani bu kadar zor bir şey değil de belki yapmak istemediğim bir şey söylerse ertesi gün hemen kalkıp evet onu yapacağım mı demem, yoksa belki başka bir kardeş aracılığıyla onu onaylanırsa ya da belki biraz sonra ya da gerçekten Rab mıydı başka, yani benim kendi kafamda mı uydurdum diye düşünebiliriz değil mi? Oysa İbrahim Rab'bin sesini o kadar çok iyi biliyordu ki Rab olduğunu anladı ve çoğu zaman bunu fark ettim hayatımda ve bu hikayede de geçerli oluyor. Rab bizden bir şey istediğinde bütün olay bize anlatmıyor. Sonrasını anlatmıyor değil mi? Burada işte yani eninde sonunda oğlun kurtarılacak falan demiyor. Bir denenme oluyor. İbrahim neyi en çok seviyor? Tanrı mı? Sevdiği oğlu mu? Diye görmek istiyor. Biz zaten biliyoruz ne olduğunu ama kendi hayatımıza uygulamak biraz zor değil mi? Biraz zor. Tamam. Devam ediyoruz. Hikayemiz. Yanına uşaklarından ikisi ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. Üçüncü gün
Bu da önemli. Üçüncü gün. Gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. İbrahim biliyor bir şekilde oğlunu kurtaracak değil mi burada? Çünkü biz gidip döneceğiz. Beraber biz döneceğiz diyor. O zaman bir güveni var Rabbe karşı. Ama hala hikaye nasıl sona geleceğini bilmiyor. Yakmalık sunu için yardı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşli odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim'in yüreği ne kadar sızlardı o zaman değil mi? Ne kadar acı verirdi. İbrahim, oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbin meleği gökten İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim ikinci kez işte buradayım diye karşılık verdi. Melek çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim çevresine bakınca boynuzlara sık çalılar takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Oraya Yahveyira adını verdi. Rabbin dağına sağlanacaktır. Sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Yani Yahveyira hem de Moriye işte Rab dağından sağlayacaktır. Rab sağlayacak anlamına geliyor. Tamam, hikaye çoğumuz daha önce okumuş, duymuşuz, biliyoruz değil mi? Güzel. Şimdi ikinci olaya geçelim. Bu olaydan 2000 sene sonra ve bugünden 2000 sene önce İsa Mesih'in Palmiye Bayram yaşadığı olaylar okuyalım. Ama arka planda şunu aklımızda kalsın. İsrailliler, hani bu şeyler İsrail topraklarında oldu. İsrailliler senelerdir murdar, pis bir halk tarafından işgal oldu. Romalılar. Onlardan nefret ediyorlardı. Ve özgürlük istiyorlardı. Her şeyden çok özgür bir ulus olmak istediler. Oysa bu Romalılar hep onlara eziyorlar. Çok vergi çalıyor onlardan. Ve seneler boyunca bir sürü kişi işte yani ben İsrail'in gerçek kralıyım, sizi kurtaracağım dediler. Ve böyle ayaklanma başlamaya çalıştılar. Oysa hepsi sonunda idam edildi. Yok oldu. Kayboldu. Ve burada İsa bir kral olarak dönüyor. Ama nasıl bir kral? Bir ipucu var. Burada bildiğimiz üzere sıpa üzerine yani yavru eşek üzerine Kudüs'e giriyor, dönüyor. Hani ben savaş başlatacağım ilan etmek isteseydi bir savaş atın üzerine girerdi. Oysa bir eşek üzerine girdiğine göre barış içinde geliyorum anlamına geliyor. Halk biraz şaşırmış olabilir, anlamamış olabilirler. Ama işte yani İsa ben zaferli bir kral olarak giriyorum demiyor. Hani böyle dünyasal şeklinde. O zaman olay okuyalım. Sonra onun üzerine çalışırız. Diyor İsa önden yürüyerek Kudüs'e doğru ilerledi. Zeytin Dağı'nın yamacındaki Betfay ile Betanya'ya yaklaştığında iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşıdaki köye gidin, köye girince üzerine daha önce hiç kimsenin binmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size onu niçin çözüyorsunuz diye sorarsa Rabbin ona ihtiyacı var dersiniz. Gönderilen öğrenciler gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular. Spiye çözerlerken hayvanın sahipleri ona, "Spiye niye çözüyorsunuz?" dedi. Hani sanki İsa, sen Kadıköy'e git, orada sıfır bir BVM olacak. Onun anahtarını alacaksın, onu bana götüreceksiniz. Biri sana sorarsa, işte yani Rabbin ihtiyacı var dersiniz, tamam mı? Sanki, tamam. Spiye İsa'ya getirdiler. Üzerine kendi giysilerini atarak İsa üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seyiyordu. İsa zeytin dağından aşağı inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'ya övmeye başladılar. Rabbin adıyla gelen kralı övgüler olsun, gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun diye haykırıyorlardı. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona, "Öğretmen, öğrencilerini sustur," dediler. İsa, "Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa taşlığa bağıracaktır," diye karşılık verdi. Hani onlar niye bunu söylediler? İşte yani seni kabul etmiyoruz anlamına değil. Ayaklanma şimdiden başlarsa Romalılar hemen gelip onu yok edecek. Öğrencilerini sustur, daha gizli bir şekilde bu ayaklanma yapacağız. Birkaç gün sonra başlasın, hemen şimdi olmasın şeklinde söylüyorlar. İsa, Kudüs'e yaklaşıp kenti görünce ağladı. "Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin," dedi. "Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocuklar da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin." Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcılar dışarıya kovmaya başladı, diyor. O zaman İsa zaferli bir kral olarak Kudüs'e giriyor. Ondan sonra onlar kendisi yanlış bir şekilde anladıkları için ve siyasi bir kral olarak kabul ettikleri için ağlıyor, ağlıyor. Ondan sonra doğru olan yere, tapınağa gidiyor. İşte ruhani bir kral olduğunu göstermeye çalışıyor. Evet, yani onların istediği siyasi bir önder, güçlü bir kurtarıcıydı. Oysa İsa hiçbir zaman "ben öyleyim" demedi. Onun kazanacak zaferi siyasetten çok büyük, çok önemliydi. Ruhani bir zafer kazanacaktı. Ve bu yüzden bu zaferli girişten ancak birkaç gün sonra "yok onu istemiyoruz" diyorlar. Çünkü böyle siyasi bir kral olmadığını o zamanlar anlamışlar. Değil mi? Böyle o kadar hayal kırıklığa uğramışlar ki "yok biz onu istemiyoruz, onu öldür" diyorlardı. Onların can düşmanlarını hatta. Yani dünya hep güç. İsa Mesih ise hep alçak gönüllülük istiyor. Değil mi? Dünya öfke, savaş, nefret. İsa ise sevgi ve barış istiyor. Dünya hep ölç alayım. Bunca haksızlık karşı ölçümü alayım diyor. İsa ise lütuf ve merhamet istiyor. Yani İsa'nın belki en ünlü sözü "düşmanınızı sevin. Sana zulmedenler için dua edin" demesi, değil mi? Bu güzel, eminim seneler boyunca birçok iyi filozof bu sözler de söylemiş olmalı. Ama İsa bu sözler yerine getirdi cuma gününde, haça girdiğinde. "Düşmanınızı sevin, sana zulmedenler için dua edin" sözü yerine getirdi İsa Mesih. Onda ikiyüzlülük veya riyakarlık yok. Onun söylediği söze sadık kalıyor. Ve biz o zaman onun izleyicileri olarak alçak gönüllü, sevgi dolu, lütufla dolu, merhametle dolu olmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliriz ama İsa Mesih'i o şekilde izlemeye çalışıyoruz. Burada parantez içinde bir şey anlatmak istiyorum size. Diyor İsa gidip Kudüs için ağladı. Onlar siyasi bir kral. Hani onların ihtiyacı, asıl ihtiyacını fark edemedikleri için. Hani onların ruh durumunu fark edemedikleri için İsa ağladı diyor. Ve çok ilginç bir cümle var burada. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zaman fark etmedin diyor. Hani bazı kişiler soruyor, İsa Mesih hiçbir zaman ben Tanrı'yım demedi. Oysa burada ne diyor? Ben geliyorum, Tanrı'nın senin yardımına geldiği zaman fark etmedin diyor. Yani bu çok net bir şey zaten. Kendisi Tanrı olarak ilan ediyor. Değil mi? Ve dolayısıyla bizim Tanrımız nasıl bir Tanrı olduğunu da anlıyoruz. Çünkü onların ruh durumunu görünce ne yapıyor? Gidip ölçümü alayım? Değil. Ağlıyor. Tanrımız merhametle dolu bir Tanrı oluyor. Öfkeli bir yargıç değil. Böyle cennette oturan ak saçlı büyük büyük sakallı olan öfkeli bir adam gibi değil. Öfkeli bir dede gibi değil. Bizi seven, bizim için ağlayan, bizim tövbeyi bekleyen bir Tanrımız var. Hamdolsun. Hamdolsun. Ve biz ruhsal olarak özgür ve sevinçle dolu ve yaşamla dolu çocuklar olarak yaşamamızı istiyor. Aynen o günlerde olduğu gibi, Kudüs'teki kişileriyle olduğu gibi bizim de öylece yaşamamızı istiyor. O huzurda, o barış içinde, o özgürlük, o ruhsal hayatla yaşamamızı istiyor. Tamam mı? O zaman şimdi şu iki hikaye birbirleriyle kıyaslayalım. Tamam mı? Çünkü bence birçok benzerlik var onların arasında. Tamam mı? Aslında İshak, İsa Mesih'e bir şekilde işaret ediyor bu hikayelerde. Bir şekilde bir onun bir öncüsü, bir öngörüsü gibi oluyor. Kutsal kitapta, yani o kelimeler hatırlayabilir miyiz? Birinci kelime neydi? Biricik, evet biricik. Biricik kelimesi kutsal kitapta sadece ve sadece İshak ve İsa hakkında oluyor. Başka kişi için yok, kullanılmıyor o kelime. Yani biricik başka yok. Ama düşünebiliriz, İbrahim'in iki oğlu vardı değil mi? İki oğlu vardı, biri ciğeresinin aracılığıyla, diğeri de eşi aracılığıyla. Ya demek ki Rab İshak aracılığıyla o kurtuluş, o bereket bütün dünyaya yaymak istemiş. Çünkü biricik kelimesi onun hakkında kullanıyor kutsal kitap. Biricik'le ilgili başka ayet biliyor muyuz? Belki kutsal kitabın en iyi tanınan ayetlerden biri oluyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Çok önemli bir ayet ama işte Tanrı biricik oğlunu aracılığıyla bütün dünyaya sonsuz yaşama kavuşturmak istiyor. İkinci kelime neydi? Moria. Evet, Moria. O olayın olduğu yer. İlginç bir kelime değil mi? Tamam. Peki, kutsal kitapta Moria başka tek bir yerde bahsediyor. Bu da 2. Tarihler 3'te. Diyor, Süleyman bundan sonra Rabbin Kudüs'te babası Davut'a göründüğü Moria dağında Rabbin tapınağı yaptırmaya başladı. Evet. Süleyman Kudüs'te babası Davut'a göründüğü Moria dağında Rabbin tapınağı yaptırmaya başladı. İlginç. Demek ki her ikisi aynı yolculuk yapmış. Her ikisi Kudüs'ün dışarısından aynı tepeye doğru. Biri Moria tepesine, diğeri ise tapınağa doğru gitti. Hani aynı yerdi. Aynı yerdi. Yani her ikisi de eşek ile böyle giriyor. Değil mi? Barış içinde giriyor. Ve birkaç gün sonra İsa'nın hikayesini hatırlıyorsak her ikisi odun. Değil mi? İshak yakmalık sunu için odun. İsa Mesih ise odundan yapılmış çarmı ile o yolculuk yapıyor. Hem İshak hem de İsa gitmek çok istemediler. Değil mi? İstemediler. Ama babalarına, hani İshak İbrahim'e babasına, İsa ise Tanrı babasına ve her ikisi Tanrı sonucunda itaat etmeye seçtiler, tercih ettiler. O zaman bu zorluk, bu acı olaylar yaşayacağını bilerek Rabbin istediği yolu izlemeye seçtiler. Değil mi? Ve Moria'nın anlamını Rab kurban sağlayıcı. Ya da Yahve Yire ona taktığı adı işte yani Rab sağlayacaktır kutsal dağında anlamına geliyor. Oysa biz biliyoruz ki birkaç gün sonra Rab gerçekten kurbanı sağladı İsa Mesih'in aracılığıyla. Ve her ikisi hem İsa hem de İsa kendileri bir resul kurban olarak sunmak için geliyorlardı. İbrahim diyor, kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak. İsa ise kendisi kurban olarak sunacağını biliyor. Oh, İsa geldi tam zamanında. Hoş geldin. Ve her iki hikayede, yani bu üçüncü kelime hatırlayabilir miyiz? Üçüncü gün diyor. Üçüncü gün vardılar. Her iki hikayede, üçüncü günde büyük bir olay vardı. Hatta bir diriliş olayı gibi diyebiliriz. Çünkü birinci hikayesinde üç gün içinde geldiler. O zaman İsa hani Tanrı müdahale etmeseydi ölürdü. Oysa yaşıyordu sonucunda. İsa ise öldükten üçüncü gün sonra yaşama kavuştu. Hani böyle baktığımızda, araştırdığımızda bir sürü benzerlik var değil mi? Ve bize Tanrı hakkında birçok şeyler söylüyor. Çünkü Tanrı demek ki İsa Mesih'i göndermeden binlerce sene boyunca göndereceğini biliyordu. Ve İsa Mesih'in önemi birçok farklı yönden bize anlatmaya çalışıyor eski antlaşma aracılığıyla. Yani bizim bugün baktığımız kurbanlık sistemi. Çünkü kurbanlık sistemi seneler boyunca devam etti ama asla yani bir koç keserek nasıl senin günahlarını ortadan kaldırabilir ki? Hani bunun mantığı yok. Oysa İsrail şunu biliyorlardı. Yani bir gün tam kurban gelecek. Ve İsa Mesih, dolayısıyla Hristiyanlar kutsal cuma İsa Mesih'in öldüğü günü kutluyoruz değil mi? Çünkü biliyoruz ki gerçek hani bütün kurban edilmiş olan hayvanların işareti İsa Mesih olduğunu. O zaman artık kurban kesmemize gerek yok. Hamdolsun. Gün be gün kendimizi kurban olarak Rab'be sunmamız lazım. Ona itaat etmemiz lazım tabii ki. Ama böyle hayvan kesmeye gerek yok. Çünkü en büyük kurban bizim bütün dünyanın günahlarını ortadan kaldıran kuzusu kesildi kutsal cuma gününde. Hamdolsun. O zaman uygulama. Çünkü biz sadece işte yani güzel bir fikir oldu. Hani biz yeni şeyler belki öğrendik, belki öğrenmedik. Kutsal ruh tattık falan demek istemiyoruz. Biz gerçekten hayatımıza uygulamak istiyoruz. O zaman birincisi ve belki en kolaysı Yuhanna 3.16 ezberlemeye çalışalım. Zaten birçok kardeş ezberlemişler. Ama ne diyor? Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Hani müjdenin kısası budur ve tabii ki bundan daha iyi anlatabiliriz. Ama bu çok önemli bir ayet bizim için. Değil mi? Onu bu hafta ezberlemeye çalışalım mı?
Tamam.
Tamam. Birkaç nokta daha var. Biz Rabbi ile konuşuyor muyuz İbrahim'in konuştuğu gibi? Hani İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruh bizim içimizde yaşamaya başlıyor. Bizim Tanrı'yla olan ilişkimiz aslında İsa Mesih sayesinde İbrahim'deki Rabbi ile olan ilişkisinden daha güçlü olabilir. Daha büyük. Biz onun sesini daha net bir şekilde duyabiliriz. Demek ki bizden daha fazla itaat da bekliyor. Değil mi? Zor. Yani evet, hamdolsun bu güzel bir şey. Rab bizi yönlendiriyor her türlü şekilde. Ona açık mıyız? Öyle bir ilişkimiz var. Her zaman Rab ile daha fazla zaman geçirebiliriz. Başka bir nokta. Halk İsa'yı sevinçle karşıladılar değil mi? Zaferli kralımız, senin ordunu olacağız dediler. Oysa birkaç gün sonra büyük bir hayal kırıklığa uğradıklarında lanet olsun onu istemiyoruz, çağıma gel diye bağırdılar. Hamdolsun biz öyle değiliz. Ama Tanrı bizi hayal kırıklığıyla uğrattığı zaman biz nasıl davranıyoruz? Hani bizim beklediğimiz yerine gelmediklerinde biz Tanrı'ya karşı nasıl hissediyoruz? Küs müyüz? Onu defterden siliyor muyuz? Haşa. Haşa. Hani Tanrı'nın planı bizimkinden daha büyük olduğuna inanıp da tamam belki o benim için en iyisi olmadığını söylüyor muyuz? Ama yine de ona rağmen seni izlemeye devam edeceğim mi deriz? Rab bizi denendiği zamanlarda işte yani hangisi neyi en çok seviyorsun diye bize denendiği zaman gerçekten Tanrı başka her şeyden, dünya ait olan başka her şeyden seviyor muyuz diye denendiğimizde bizim cevabımız nasıl ve ne kadar hızlı oluyor? Ertesi gün kalkıp tamam zor olsa da, acı verecek olsa da yerine getirmeye çalışacağım diyor muyuz? Helal olsun abi. Benden kutsalsın o zaman. İşte yani ben mükemmelim demiyorum burada. Yani hepimize bir zor bir şey oluyor ama bunu yapmaya çalışalım arkadaşlar. Kutsal ruhun gücüyle. Bugün Rab bizim hayatımızda neler kurban olarak sunmamızı istiyor? Ona vermemize bizim değerli bulduğumuz hani İshak, hani İbrahim'in biricik oğlu gibi, çok sevdiği oğlu gibi bizim Rab'be bırakmamızı, Rab'be teslim etmemize ne istiyor bizden bugün? Evet. Ve son olarak acıdan tatlıya çıkaran bir Tanrımız var. Değil mi? Bu iki olay çok acıyla dolu olan olaylar. Ama tatlı bir sonuca geldiler. Bugün biliyorum çoğumuz, hepimiz hatta belki hayatımızda acı olaylar oluyor. Hepimiz bir şekilde acı çekiyoruz çünkü dünya iyi güzel bir yer değil. Hepimizin hayatında sorunlar, dertler var. Ama inanıyoruz ki ve kutsal kitapta bunu defalarca görüyoruz ki Tanrı'nın sevdiği iş acıdan tatlıya çıkarmak oluyor. Değil mi? Aynen öyle. Bizim hayatımızda ölü görülen şeylerden yaşam, verimlilik çıkarmayı seviyor. İshak'ı acı çekmeden kurtardı. İsa'yı ise acı çekerek kurtarıldı. Belki bazen acı çekmemiz lazım. Belki acı çekmekten bizi koruyor bazı zamanlarda. Ama yine de evet Rab seni izleyeceğim demeye hazır mıyız? O zaman bu son ilahi söyleyeceğiz. Bu şeylerin üzerine düşünelim. Rab bizim hayatımızda neler? Teşekkürler.
Ya Rabbe izzet olsun. Rab bizim hayatımızda neler değiştirmemizi istiyor, hangi alanlarda daha fazla onun izlememizi istiyor diye Rabbe soralım. Hangi alanlarda acıdan tatlıya çıkarmak istiyor diye soralım bu ilahi söylediğimizde.